Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün sosyal medyada epeyce duygusal bir mesaj bıraktıktan sonra, yani her şeyi söylenecek çok söz var ama kalbimin derinliklerine atarak gidiyorum küllensin diye falan gibi, bayağı üngür şakır, bildiğiniz hani Issız Adam filminin son sahnesi gibi neredeyse, böyle Ayla Dikmen'in film müziği oradaki yükselecek gibi, anlamazdın yükselecek gibi mesaj paylaşarak giden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı konuştuk ve şu soruyu sordum: ya bu kaçıncı kişi kardeşim, kalbimin derinliklerine atıyorum. İyi de derinliklerine attığın şeyin senin bir aşk mektubun değil ki, halka verdiğin hizmet. Bu arada gidenler, yapılanlar, yapılamayanlar, hesabı kime vereceksin? Bunu konuştuk ve farklı örneklerden, Bülent Arınç'tan Melih Gökçe'ye kadar pek çok örneği konuştuk. Kadir Topbaşı falan. O yayın şu anda ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da ünsalınlı kanalında, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek ya da izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz, Allah affetsin der gideriz. Kafama sıkar giderim. Hayır, Allah affetsin der giderim. Unutmadan şu yayını paylaşalım hadi. Periskop izleyicileri aşağıdaki 3 noktaya bir dokunsun. Yayını paylaş tuşu, nerede paylaşmak istediklerine karar verip yayınlar etsinler ki diğer dostlar da gelsin. Bugün sabah bir kararname daha yayınlandı. Hani gün çuvala mı girdi kararnameleri diye dün konuşmuştuk ya. Gecenin köründe hazırlamışlar. Sabah erkenden sıcak sıcak hayatımızda dolaşıma soktular. Şimdi gazetelere geçmeden önce onun üzerinde konuşalım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ucuzladı. Bayağı bildiğin ucuzladı. İnanmıyor musun? Bak güzel kardeşim, hem de sudan ucuz. Eski fiyatın dolar kurundaki delirmeyi, yani öngördüğümüz gibi gerçekleşiyor maalesef her şey. Hani Merkez Bankası'nın 625 puanlık, baz puanlık deli faiz artışı bir yere kadar götürecek diyorduk ya. Oraya kadar götürdü. Artık kuru tutmak mümkün değil. Çünkü zamanında yapılmayan hamle değil ekonomi açısından. Hani gecikmiş adalet değildir mantığıyla. Deniyor ki bugün yayınlanan kararnamenin içinde, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indi. Yani sabit sermayeli yatırım yapmak istiyorsan 500 bin dolarlık yaptığın zaman buyurun, bu da sizin nüfus cüzdanınız denebiliyor. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığı için daha önce asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolarmış. 250 bin dolara indi. Sudan ucuz, koş vatandaş, batan geminin malları bunlar. Buyurun. Yine vatandaşlığa kazanma şartları arasında daha önce şöyle bir ifade vardı. Kurduğu bir işletmeyle, yatırımla en az 100 kişiye istihdam sağlayan ifadesi vardı. O da 50 kişiye düştü. Bankada tutulması gereken bir para miktarı. Bunu pek çok Avrupa ülkesi yapıyor biliyorsunuz. Hatta Avrupa Birliği'ne son giren ülkeler bu yüzden çok eleştirilmişti. Adamlar açtılar bankaları, dediler ki hadi 300-500 bir şey yatır, ben sana inceden buradan Avrupa Birliği vizesi vereyim. Türkiye'de 3 milyon dolardı o para. 3 milyon dolar pahalı. Şimdi 500 bin dolar. Altıda biri. Ciddi söylüyorum. Neden? Ya hep konuşuyoruz ya kardeşim. Hep anlatıyorum yani, birileri diyor çıkıp sürekli anlatıyor. Hayır, vatan hainliği bu. Değil ya. Değil. Para yok. Para yok. Krizin içindeyiz. Yaşıyoruz. Krizi yaşıyoruz çünkü şu anda dibine kadar. Ve biz bu krizi yaşarken birileri diyor ki Katar emiri uçağı satılığa çıkarmıştı. Biz de o dönem ilgilendik. Neyinle ilgilendin? Bununla mı? Bu mu senin ilgilendiğin tablo? Bunun içinde aklından geçirdin mi hiç? İçinizde herhangi biri bunun %1'i kadar borcu olsa aklından herhangi bir şey almayı geçirebilir mi? Geçirebiliyor mu? Doğru soruyu soralım. Hı? Geçiremiyorsunuz değil mi? Ama bu bizim değişmeyen kaderimiz işte. Neden biliyor musunuz? Bundan 66-67 sene önce biz yine yaşadık bunu. Size başka bir yayında okumuştum. Kendisi o şiirinin sonunda Kuzey Atlantik Paktı'nın önemlilerinden bir tanesi Amerikan Dışişleri Bakanı Dulles, kendisine sorulan bir soru üzerine bizim orada yaptığımız, Kore için bahsediliyor, bizim orada yaptığımız harcamalar içinde en ucuzuna Türk askeri geliyor, tanesi günlük 23 sent açıklamasından sonra oturup 23 sentlik askere dair diye şiir yazmış ya Nazım. Niye yazdıysa bugün aynı şeyi yaşıyoruz biz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Erinç Hoca'nın, ki burada size sık sık isminden bahsediyorum, Profesör Erinç Yel'den, çok düzgün, sadece düzgün değil ama ahlaklı bir ekonomist aynı zamanda. Kendisi sosyalist bir ekonomisttir bu arada, onu da söyleyeyim. İrinç Hoca çok güzel bir yazı yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hepiniz okumanızı tavsiye ederim. Her şey borçlanarak başladı diye. Resmi bir rapor üzerinden, Keynes Enstitüsü'nün raporu üzerinden, borçlanma raporu üzerinden anlatmış. Ve kapitalizmin vahşi yüzünü sererken ortaya, bugün yaşadığımıza çok güzel referanslar vermiş. Bu yaşadığımız, Nazım'ın anlattığından farklı değil. Aynı şey. Hani diyordu ya, Mr. Dallas, size yalan söylemek olmaz diye başlayan o şiirinde. Dur hatta belki yayının sonunda okuruz onu. Ama yaşadığımız farklı değil. İstanbul'da yeni yapılan havaalanında sadece insanca yaşam taleplerini ileten 28 işçi gözaltındaydı. 24'ü tutuklandı ya. Nedir şimdi? Hadi gelin konuşalım. 24 işçinin talebi nedir? 15 maddelik listeyi bir hatırlayın bakalım. Ne istiyor bu işçiler? Temiz bir yerde yatmak, doğru düzgün yemek yemek, eşit şartlarda. Herkes aynı yerde yiyecek yemeğini. Servis istiyorlar, insanca yaşam şartı istiyorlar. 24'ü tutuklandı. Hadi gelin konuşalım insanca yaşama standartlarını. Elimizdeki malzeme. Anlatıyorum ya, birileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar sürekli olarak. Birileri derdini anlatmaya çalışıyor. Türkiye'nin bir yerinde, dünyanın bir yerinde birçok güzel insan bunu yapmaya çalışıyor. Hatırlıyor musunuz? Burada geçen hafta size çok güzel bir adamı duyurdum. Adı Rıza Martaş. İzmirli aslında ama İzmirli bir iş adamı. Yani aslında orada yaşayabilir kendi başına, hiç kimseye etliye sütlüye karışmadan gayet güzel bir hayatta olabilir. Ama Rıza şöyle bir şeye taktı kafasını. İyilik için Van'dan başlayıp İzmir'e kadar koşmaya niyetlendi. Boru değil ya, 1800 kilometreden bahsediyoruz. Biliyor musunuz ki dün itibariyle Rıza 500 kilometresini tamamladı. 500 kilometresini tamamladı. Şimdi bugün ve her gün biliyorsunuz bir sivil toplum örgütü adına konuşuyor. Martaş, o dediğiniz Matraş. Martaş, Rıza Martaş. Bugün Malatya merkeze doğru koşuyor şu dakikalar itibariyle. Ve biliyor musunuz ki Rıza bugün Ali İsmail Korkmaz Eğitim Vakfı için koşuyor. Alikev için. Türkiye'nin bir yerinde güzel insanlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hala bir şey yapmaya çalışıyorlar. Rıza nerede diye aratabilirsiniz onu. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan. Rıza'nın adı için koştuğu gencecik çocuk, 19 yaşında bir çocuk, hepimizin gözünün önünde dövülerek öldürülmedi mi devlet vatandaş işbirliğiyle? Evet, çözüldü mü o olay? Yo. Ne oldu peki? 5 yıl geçti üzerinden ya. 5 yıl. Bir yerlerde birileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bütün bunların üzeri o kadar hızla kapatılıyor ki, o kadar hızlıca üstü örtülüyor ki yetişemiyorsunuz buna. Gerçekten yetişemiyorsunuz. Çare bundan vazgeçmemek. Vazgeçmemek, unutmamak, unutturmamak. Çünkü eğer bunu yaparsak biz, bundan sonrası daha karanlık olacak. Umutsuzluğa boğulup gideceğiz. Hayır değil. Ya hala yapabiliriz. Burada anlatılanın gerekçesini insanlara yüzlerine karşı söylemek, sormak zorundayız işte. Neydi ya bankada para tutulması gereken para yabancılar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişte? 3 milyon dolardan nasıl düşürdünüz 500 bin dolara? Siz demiyor musunuz kurdaki artış o kadar büyük ya? Ya öyle değil kardeşim. Senin anlattığın kadar değil. Ben de diyorum ki 4.37'den ne parladı? 6.40'a 6. Hadi 6.30'a. 2 lira 2 lira. 1 Amerikan dolarına 2 lira. Yerleşik sermaye sahipleri kazandı bu parayı. 2 lira. Bu artış 6'da 1'e düşmüş. Bu kadar mı ucuzladık biz ya? Dur canım, ben seni hemen ait olduğun yere yollayayım da sen alışmadan git. Yani birileri bir şey yapıyor, birileri bir şey anlatıyor. Gazeteler, göreceksiniz birazdan. Onlar da öyle bir şey yok. Bugün övme bölümüne geçmişler tamamen. İdlib konusunda çok iyi ya. Hele iktidar gazetelerini göreceksiniz. Canımızı Erdoğan kurtardı yazan var ya. Canımızı Erdoğan kurtardı. Nasıl yani? Biz demiyoruz, İdlib'ten diyorlar. Tamam işte, İdlib'de silahların susması iyi bir şey ama bunun nereye kadar gittiğini görebilecek miyiz biz gerçekten? He? Neyse hadi başlayalım. Başlayalım ki konuşalım. Daha konuşacak bin tane şey var. Yani ama Erinç Hoca'nın yazısını, bugün Erinç Elden'in yazısını özellikle hepinize tavsiye ederim. Şimdi borç yapılandırmaya ilişkin olarak Dün Bankalar Birliği'nin bir açıklaması oldu biliyorsunuz. 100 milyon dolar civarında herkes başvurabilecek diye. Şimdi bu saatten sonra kurtulan kurtulana. Kardeşim o zaman biz niye yırtındık ya? Niye kamu bankalarına görev zararı yazılmasın diye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği andan itibaren haklı ve doğru bir işlemi niye yaptı o zaman? Bunun adı ne? Bunun adı aynı şey değil mi? Kamu bankalarına görev çakması değil mi bu? Bankalar konsorsiyum kuracaklarmış, 7 banka bir araya gelecekmiş. Evet ya bunun borcunu yapılandıralım. Neden? Bunun iyi ya kriterleri. Ya kardeşim kriteri iyi olsa buraya kadar gelmezdi ki. O da işin başka bir boyutu. Bakın Galip Güneş demiş ki 250 bin euroya Avrupa Birliği vatandaşı veren var. Bizim kampanya çok tutmaz. Valla bence de tutmaz. Bence de tutmaz ama patron çıldırdı işte ya. Onun için biz patronsuz yapıyoruz yani. Bizimki hani içimizde şu kadro ne kadar delirebilirse o kadar delireceğiz en fazla. Yoksa biz de patronun bir an çıldırıp böyle hani iş portada sütyen satarken kafaya bağlayanlar olur ya. Onun gibi olma şansı yok. Bizimki daha rahat. Daha seviyeli bir beraberliğimiz var bizim. Hadi başlayalım neyse. Hürriyet'in bugünkü manşeti, sürmanşeti Galatasaray bu arada süper başlangıç diyor. O kadarını söyleyelim artık değil mi? Venezuela'da Nusret krizi. Bugün sürmanşet. Şimdi bunu gördünüz. Sosyal medyada çok gördünüz hem de. Ünlü et markası. Bu da saçma bir laf. Et markası. Etin markası mı olur? Etin markası dediğin hayvan bayağı bildiğin. Büyük baş, küçük baş öyle ayırabilirsin. Hayır. Ünlü et restoranları zinciri sahibi. Aynı zamanda et pornografisti bana göre. Bildiğin et pornografisi üzerine çalışan. Yani böyle hayvanı çıp çıp çıp vurup arada çok affedersiniz atleti tıkamak suretiyle falan böyle actionları olan bir abi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro İstanbul'a gelmişti hatırlayacaksınız. İstanbul'a ne için geldiğini hatırlayan var mı içinizde? Evet. Haberlerde bu çok pas geçiliyor ya. Haberlerde çok pas geçiliyor. Maduro niye gelmişti İstanbul'a? Ha? Hatırlayan var mı içinizde? Ha, cevabını bekleyeceğim. Bu önemli. Bu önemli. Çünkü aslında burada anlatılan şatafat lan bizim her gün yaşadığımız şeye Venezuela halkı kafadan ağlamaya başlıyor ya. Ya kongreye gelmişti kongreye. Kongre dönüşü yaşandı bunlar. AKP kongresi. Oradan geçip İstanbul'da yemeğe. Şimdi yemeğe Nusret'e gitmiş. Kriz nedeniyle büyük gıda ve ilaç sıkıntısı yaşayan Venezuela Devlet Başkanı Maduro. Ha, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun İstanbul Nusret'te yediği yemeği konuşuyor. Daha çok konuşursunuz. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Nusret Gökçe ünlü şovuyla et servis ederken Maduro puro yakıp Salt Bay hareketi yapıyor. Hani şu var ya yapmayacağım ben. Muhalefet lideri Borges Venezuelalılar açlıktan ölüyor. Maduro ve eşi dünyanın en pahalı restoranlarından birinde keyif çatıyor açıklaması yaptı. Bizdeki her günkü durum bu. Bizde her günkü durum sıradan. Neden? Çok paramız. Çok paramız. Hani içecek sıralamasında ne içeceği sorulduğu zaman insanlar ayran diyorlar. Ayran bulunamıyor ama yeni dört kollular sipariş etmekte üstümüze yok bizim. Uçak aldık daha yeni. Uçak Allah sizi inandırsın. Yani gerçi hibe edildiği söyleniyor. Hibe değil bu arada ya. Gözünü seveyim ne olur. Bu yayını izleyen ne olur bak televizyon spikeri, radyo spikeri bu işe ilgi duyan, bu işi anlatan insanlar gözünü seveyim. Hibe değil. Hibe. İyisi kısa durun. Tamam. Biz bununla uğraşıyoruz ya. Biz bununla uğraşıyoruz. Ne olur, bu et dediğin ne ya? Kaç para bu tamamı? Hadi diyelim ki otur kalk Venezuela bir de hesapta indirim yaptı. Tamam mı? Hani hesabı yolladın Nusret. Klasiktir ya. Maduro baktı babacım bu olmamış bunu bir kıralım diye yolladı. Yapılır ya adettir. Üstü çizildi tamam mı? Hani oturdun kalktın. 5.000 lira hesap gelmişti. Çizdi üstünü 4.225 lira yolladı. Ya siz ucuz musunuz kardeşim? Bu dediğim para ne be? Biz 500 milyon dolarlık uçakla ilgileniyoruz. Alo. 500 milyon dolarlık uçakla. Demin fark ettiniz mi? Biz 3 milyon dolar sabit para yatırana daha önce vatandaşlık veriyorduk. Onu 500 bin dolara düşürdük. 500 milyon dolarlık uçakla ilgileniyoruz. Venezuela halkının bu durumsuzluğu, yani parasızlığı, fakirliği bizi ilgilendirmemeli ya. Bizi ilgilendirmemeli. Sterlin demeyin demeyin, ben de duydum onu da 500 milyon sterlin diye sakın sakın sakın girmeyin. Aman ha, aklımız fırtar yemin ediyorum. Ya bahsettiğim para bir anda 6'dan 8'e çıkıyor kardeşim. 4 milyar liraya, 4 milyar Türk lirası, 4 katrilyon. 3 tane de o katrilyondan 3 tane de saraya bağlamıştık. Hiçbir şey yapmasan yani bina artı uçak 7. 7 katrilyon. Deli para. Ciddi söylüyorum, deli para. Ama yani bu Venezuela halkının durumsuzluğu, fakirliği bu çok kötü ya. Ay ay ay ay. Ay ay. Neyse ben seni çekeyim de. Yok kalmasın. Bazıları kalsın, bazıları kalmasın. İtibardan tasarruf olmaz. Tabii itibarı kim sağlıyor? Halk. Neyle? Parasıyla. İtibardan tasarruf olmuyor. Halktan tasarruf oluyor mu? İsteniyor ya. Ayağını yorganına göre uzat kardeşim. Sen de benim yorganı çekiştirmesene. Belki ayağımı yorganıma göre uzatacağım. Ama sen yorganı sürekli öbür taraftan çekiyorsun. Kıçı açıkta kalan benim sonra. Çapsız, durumsuz Venezuela halkı. 4 bin liranın, 5 bin liranın lafı ne diyorlar ya? Kıyı köye hançer. Vatana ihanet mi? Al bak vatana ihanet. Üstelik bunu söyleyen ben değilim. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi Tayyip Erdoğan. İhanet ettik. Ben de ihanet ettim. Bak ihanete devam ediyor hala. İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki nadide turistik bölgelerinden kalkan Lüfer Palamut'la Tekir'in yuvalama alanı Kıyıköy'de denizden yıllık 300 bin ton kum çıkartılmasına izin verildi. 300 bin ton. Nasıl? Kumport liman hizmetlerinin Çatalca'ya bağlı Kıyıköy'de 5 yıl süreyle günde 24 saat denizden kum çıkarmak için yaptığı çevre etkili değerlendirme ÇED raporu başvurusuna valilik onay vermiş. Bu ihanet değil mi şimdi? Hı? Hani ota çöpe bağıranlar var ya, vatan haini. 155'i ararın. Arasana. Geleceğini çalıyorlar. Hepimizin hayatını çalıyor adam. Denizden kamyonlarla çekiyor istersen. Üstelik. Ha? Televizyon dizisinde gördüğünde bayılırsın sevgili halkım. Nefis bir yer ya. Ya şuralarda yaşamak lazım. Sonra bunlar olur. Hiç bakmaz kimse. Büyük kuşatma altındayız. Hocam oyun bildiğin gibi değil. Dün Kabataş Lisesi'nde eğitim öğretim yılı açılış dönemi törenine katıldı Tayyip Erdoğan. Kabataş'ın öğretmenleri hakikaten hasretle bekliyorlarmış Tayyip Erdoğan'ı. Ya o kavuşma anı gerçekten göz yaşartıcıydı. Bağlamasını kapıp gelen mi, elini atlayıp elini öpmeye çalışan mı falan. Hakikaten çok iyiydi. Neyse, sorun o değil de. Dün dedi ki Erdoğan, eğitimde de bir sıçrama yapmalıyız. Allah korusun. Yani bulunduğu ya, hatta çömelmiş halinde bile bu duruma geldik. Sıçrarsa bize sıçrayacak. Yemin ediyorum. Ciddi söylüyorum. Bu eğitimin altından kalkamayız. Dedi ki sınıflarda dedi öğrencilerimizde temel eksik dedi. Yani mealen söylüyorum. Gazeteden okumak mümkün de. Temel eksiklik dedi. Dikkat ve konsantrasyon dedi. Nasıl yani? Şöyle dedi. Öğrencilerimizin çoğu dedi bedenen burada dedi. Ama zihnen burada değiller. O yaştan kaynaklanan bir şey. Hani okulu eğlenceli hale getirmek diye bir şey yok. Okul zaten dünyanın her yerinde sıkıcı bir şey. Gerçekten. Vallahi bak çok sıkıcı bir şey. Ama oradaki zorunluluğu iyi anlatabilmektir önemli olan. Bunu yapabilmek. Lan küfrü yanlış yazmışsın geri zekalı. Doğru düzgün küfür yaz. Bunu yapamadığın zaman sen hani oku, düşün, uygula, neticelendir. Odun yazıyorsun ya. Ha, odun çıkıyor işte o zaman. Burada yapılacak şey okula çocukları ikna etmek. Yani alınacak eğitimle hayatının bundan sonrasını aslında kendisinin kurgulayabileceğini, yavaş yavaş yepyeni bir yaşam kurabileceğini anlatmak ona, onu ikna edebilmek. Yoksa okul dünyanın her yerinde sıkıcı bir şeydir. Kimse kimseyi kandırmasın ya. Ya zevkten bayılıyoruz. Bizim çocuk okula koşarak gidiyor. Hadi oradan be. Ya senin çocuğunda sıkıntı var kardeşim. Vallahi bak senin çocukta sıkıntı var. Hani bir araya gelmiş bütün arkadaşlar kendi çocuklarını överken sürekli söylerler ya. Anam bizimki koşa koşa gidiyor. Bir baktır ona. Ciddi söylüyorum. Baktır bir ona. Hayatı ne kadar sıkıcı ki okulda eğlence buluyor çocuk ya. Bakalım bakalım. Mitte FETÖ operasyonu dün otobüs şey operasyon yapıldı biliyorsunuz. Bazı itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında. Ha, bizim çocuk koşarak diyor ama okul İsveç'te. Valla İlker Bey orada bile olmaz. Mümkün değil ya. Mümkün. Ha eğleniyordur onun için. Ama okulla alakalı değil o arkadaşı olduğu için. MİT Sinyal İstihbarat Dairesi'nde görevli 15 astsubay FETÖ irtibatı nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık operasyonların 6 ilde sürdüğünü açıkladı. Şimdi bununla ilgili ben size bir köfte haberi okuyacağım ama buradan okumayacağım onu. Bir operasyon üzerine köfte haberi okuyacağım. O yüzden atlayalım bunu. Sabah dediğim haber bak. Canımızı Erdoğan kurtardı. İdlib'de büyük sevinç. Günlerdir ölüm korkusuyla sığınaklarda yaşayan milyonlarca İdlibli Soçi uzlaşmasından sonra sokaklara dökülerek Türkiye Erdoğan sloganları attı. Ya çok güzel. Çok güzel. Harika. Yani İdlib'de silahların patlamaması hani bizim de Tahran'daki anlaşmanın ardından, oradaki ateşkes söyleminin ardından beri konuştuğumuz hikaye. Bu iyi, olumlu. Ben şunu soruyorum kardeşim bak. Oradaki terörist unsurlar mesela Heyet Tahrir el-Şam biz de aldık ya terör örgütleri listesine. Deniyor ki 15-20 kilometre ileride Türkiye sınırından yine 15-20 kilometre derinliğinde bir koridor güvenliğini Türkler ve Ruslar sağlayacak. Burada bir ağır silahlar bırakılacak. Ya teröristler nereye gidecek kardeşim? Nereye? Bilmiyor muyuz nereye gideceğini? Benim korkum bu. Ya hala korkuyorum ve bundan sonra da korkmaya devam edeceğim. Cuma günü, önceki cuma günü Putin gözümüzün içine baka baka terör örgütleri için mi ateşkes istiyorsunuz demedi mi, sormadı mı bunu canlı yayında? Ben hala bundan korkuyorum. Bunu sormak zorundayız. Geleceğimiz için sormak zorundayız. Bugün Mehmet Barlas'ta diyor ki oradan diyor ayrılacak teröristler aslında ABD'nin paralı askerleridir. Ya bence bir daha düşünün Mehmet Bey. Hakikaten giderek siz de balatayı sıyırmaya başladınız. Eğer öyle olsaydı, bakın, Özgür Suriye ordusu çatısı altına giren, geçmişte pek çoğu terör unsuru olarak bölgede yerleşmişler için biz toplantı yaparken Amerika arızaya geçmezdi. Bence bir daha düşünmekte fayda var. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti cihatçılarla baş başa Türkiye İdlib'i terörden arındırmak için belalı bir görev üstlendi. Bölgede tümen konuşlanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu asker sayımızı artırmalıyız diye konuştu biliyorsunuz orada. Provokasyona açık bir süreç bu. Aslında işin lideri Rusya gibi de değerlendirmeler var. Bu arada dün bir ödül haberi hakikaten bence hak edilmiş bir ödül. Cumartesi annelerinin 700. hafta eylemi sırasında İstanbul'da bu Galatasaray Lisesi önünde polisin müdahalesi sırasında Hrant Dink'in oğlunu polislere vermemek için etrafında bir çember oluşturan daha sonra da birbirlerini kollarından tutarak zincir haline gelen milletvekillerinin oradaki insanların fotoğraflarını çekmişti Vedat Arık. Musa Anter ödülü kazandı. Hakikaten ben de bir kez daha tebrik ediyorum. Çok simgesel bir fotoğraf çünkü bu. Dalga dalga iflas, enerjiden kağıda, deriden tekstile yüzlerce şirket konkordato için mahkeme yolunda. Vay arkadaş ya. Ama hiçbiri yok gibi. Hiçbiri yok gibi. Değil mi? Bunlar sanki yaşanmıyor gibi. Her şey çok yolundaymış gibi. Sözcü tasarruf lafta kaldı manşetiyle çıkmış. Bugün millet krizde çile çekiyor, onlar bol keseden harcıyor. Devlet son 8 ayda kamu binaları için 680 milyon. Dikkat! Kamu binaları için 680 milyon, makam araçları için 334 milyon, uçak ve helikopter için de 154 milyon lira kira bedeli ödedi. Kira bedeli. Niye? Lazım biz binalara sığamıyoruz. Bu arada Kenan Sofuoğlu meclise gidip geldiği Lamborghini aracını 385 bin euroya satılığa çıkartmış. Ne yapsak birleşip alsak mı ya? He? Alsak mı 3-5 bir şey atıp? Sırayla bineriz. Yani 385 bin euro olduğuna göre bizim yaklaşık 385 bin kişi bir araya gelmemiz lazım bunu yapabilmek için. Sıra gelmez. Yalnız yabancıdan yabancıya satıyor. Yabancıdan yabancıya. Hayırlısı. Var mı içimizde? Ben bu olan bitene yabancıyım diyerek almak mümkün mü acaba 385 bin euroya? İşte yerli ve milli. Budur işte. Dolar kuru sabitlendi, Katar voleyi vurdu. 2016'da yapılan sözleşmede dolar kuru 3,26 liraya sabitlendi. Bugün dolar 6,35. Oh, suyundan da koy. Aradaki fark Katarların cebine gidiyor. Valla bir şey söylerdim ama onun yine cebine giriyor. Yani. Bir gün görevimiz zarar manşetiyle çıkmış bugün. Görev zararı seçimin yapıldığı Haziran ayında 16 milyar lira, Ağustos ayında da 14,5 milyara fırlayınca 55 milyarlık ödeneğin şimdiden üzerine çıkıp 61 milyar liraya ulaştı. Hani bizim görev zararımız yoktu? Ya tabii canım, hepimizin sırayla binmesi demek illa şahsen bizim binmemiz demek değil ki. Size kısmet değilse mesela çocuğunuza, olmadı torununuza, hani o zaman Lamborghini'nin yürüyecek hali kalır mı bilmiyorum ama alabiliriz. Yani şunun için söylüyorum, abartıldığı kadar pahalı bir araba değil. Gerçekten. Bak, 385 bin euro diyor. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 250 bin dolar ya. Yani 250 bin dolar dediğin, vurduğun zaman hani yeşili tama döndürdüğün zaman çok büyük bir para etmiyor ki. 200 bin euro falan kabaca. 385 bin euro. Neredeyse iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına satıyor adam arabayı. Gücünüze gidiyor değil mi? Gücünüze gidiyor. Gitsin. Hepimizin gücüne gitsin. Hepimizin gücüne gitsin bu. Yaşadıklarımızı başka türlü anlamlandıramayacağız çünkü. Herkesin gücüne gitsin. Ağrına gitsin. Çok hem de. Bugün bir de bir günde Kaan Sezyum'un yazısını okumanızı, özellikle kocama Mercedes hediye ettiler diye çok şahane bir yazı yazmış. Hani şu uçağın 500 milyon dolarlık, 500 milyon poundluk uçağın artık ne kadarsa hibe edildiği söyleniyor ya. Çok basit bir sorudan hareket etmiş. Ya kocanız bir gün eve gelse Mercedes'le. Sonra dese ki bana hediye ettiler. Ne hissedersiniz? Çok akıllıca bir yerden gitmiş. Hani bazıları hala arızaya geçiyor ya. Ne var bunda? Ne var bunda? Dostluk, kardeşlik. Hadi lan oradan. Hangi dostluk, hangi kardeşlik? Postanın manşeti: Sefalet, ziyafet. Kafam hem allak hem de bullak oldu. Bak şimdi. Sefalet bölümünde Venezuela'da 1 kilo kırmızı et 9 milyon 500 bin bolivar. Diğer bir deyişle 1,5 dolar. 1,5 dolar. Yani sefalet işte. Bebek ölümleri arttı, gıda maddeleri, kara borsa. Lan 1,5 dolar diyorsun artist. 1,5 dolar. Doları delirmiş fiyatından al, 10 liradan bahsediyorsun epi topu. Biz kaça yiyoruz eti? Sefalet işte. Neden? Fark ettiniz mi? Kurdan bahsediyor burada. Çünkü bir bolivar, pardon, bir Amerikan doları yaklaşık bu hesaba göre 6 milyon, 6 milyon Venezuela bolivarına denk geliyor. Bu ne? Biz kaça yiyoruz arkadaşım, bir anlatsana bana. Ha? Sefalet, başkasının olunca çakmak ne kadar kolay değil mi? Yazsana bunu. Delikanlıysan Türkiye'de bu iş becerilemedi. Ette yüzümüze gözümüze bulaştırdık diye yazsana. Yazamazsın. Niye? Posta eskiden yazardı bunu. Vallahi kıyısından, köşesinden de yazardı bir şekilde. Artık yazamıyor. Niye? Çünkü Doğan Medya grubundaki o DMG yine DMG kaldı. Ama baştaki D Doğan değil, Demirören. Ha, diyeceksiniz ki Aydın Doğan hani çok mu şeydi, acayip iyi gazete hazırlıyordu. Yo. Alakası yok. Alakası yok ama en azından bunlar yazılabiliyordu. Artık hiç yok. Hiç, sıfır. Sefalet bölümü bu. Ziyafet bölümündeki sondaki eti, Nusret'in etini yazmışlar. Venezuela halkı sosyal medyada Nusret'e açlık çeken çocukların üzerine tuz serperken resimler paylaştı. Peki biz ne yaşıyoruz birader? Hı? Ne güzel değil mi Posta Gazetesi'nden böyle yazmak? O otomobil 2,8 milyona satışa çıktı. 3850 kilometre demiş Kenan Sofuoğlu'nun arabası. Bak harbiden alınır ha. Ne kadar yakıyor acaba? Uzun yola bir çıkmak lazım bununla. 385 bin euro. Ya iki vatandaşlık neredeyse ya. Kuşatma altındayız. We're under siege. Yes. Devam edelim. Yeni Şafak. Türkiye Soçi'de ezber bozdu. Provokatif ve düşmanca. Dün biliyorsunuz bir de hava saldırısı gerçek. Ya hava saldırısı değil aslında. Bir Rus uçağı düşürüldü. Ruslar açıklama yaptı. Adamların yalnız şu karizmaya hakikaten hastayım. öyle bir yerde açıklama yapıyor ki insan kendini böcek gibi hissediyor. Çünkü işaretlenebilecek her yere işaretler konmuş, her yere. Buradan çıktı, buradan zıpladı. Bak burada önümüzde bizim yabancı uçak vardı. O bir eğildi, labas diye bize çaktılar. Bizim uçak havaya uçtu falan. Herif öyle bir anlatıyor ki anlamama şansın yok. Sıfır. Sıfır. Sonra ardı ardına açıklamalar geldi. Rusya dedi ki yani tam İsrail düşürdü diyemeyiz. İsrail düşürttü, Suriyeliler düşürdü. Neden? Aslında İsrailliler o bölgede yapıyorlardı. Biz arkasında duruyormuştuk. Bunlar anlatıldı. Dünyanın kafa tuğla gibi oldu bir anda böyle. Ne oldu babacığım? Kim düşürdü? Bak biz ne kadar şanslıyız. Uçak düşüyor, biz düşürdük. Anadolu Ajansı'ndan önce saray açıklama yapıyor. Biz düşürdük. Anadolu Ajansı koştur koştur açıklama yapıyor. Evet onlar düşürdü. Saray diyor ki bu sefer bir dakika biz daha konuda karar vermedik. Hop Anadolu Ajansı'nda yöneticiler değişiyor. Çıtık yazıyorlar. Ondan sonra gidiyor. Sonra bu gazla bir grup milletvekili diyor ki ulan insanın canı bir tane daha düşürmek istiyor be. Bir tane daha düşürelim. Sonra dostluk oluyor. Domates patates krizi oluyor. Yükseliyorsun. Ben almazsan alma lan domates falan diyorsun. Herif bir almıyor. Patlıyor senin ekonomi. Turistleri bir kapatıyor. Hop Antalya Mantalya'da çöküyor. Sonra diyorsun ki kardeşim Vladimir bunlara gerek var mı ya? We are the world, we are the children sonuç olarak. Polyushko polye. Yani takılalım biz beraber. Sonra yakınlaşıyorsun. Bu sefer o milletvekilleri askıda kalıyor. Hani Rus uçağı biz de bunları düşürürüz lan kim bunlar falan diyor. Başbakan başbakan gidiyor. Dışişleri Bakanı. Alayı dağılıyor herkes darmadağın. Niye? Sen 30 saniyede karar veriyorsun çünkü. O an ona ikna olduysan dünyayı gözün görmüyor. Yıkıyorsun. Ondan sonra muhabbet İdlib'e kadar geliyor. İdlib'de bunlar tam tartışılırken Amerika bilmem ne gerilim sırasında bir Rus uçağı düşüyor. 15 Rus askeri ölüyor. Rusya diyor ki hop babacığım bir saniye. Orada bir duralım. Ne oldu? Dün Rusya'nın yaptığı son açıklamayı bence Türkçe'ye şöyle çevirmek mümkün ki bize de aynısını yapmışlardı biliyorsunuz. Zamanı gelir be. Zamanı gelir. Şimdi yattık biz kulağımızın üstüne. Zamanı gelir. Bakalım bunun hesabını ne zaman kesecek bu herifler? Ama ağır kesecekler, ondan emin olun. Etiketlere Türk malı logosu geliyor. Aferin, bir şey de çalmayın. Bir şey de kendiniz akıl edin. Sosyal medyada başlar ama neyse iyi bir şey bu ya. Normalde ben Vatan Gazetesi okumuyorum biliyorsunuz ama bugün okuyacağım. Çünkü haberi en iyi onlar değerlendirmiş. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta size bir şey okudum. Bir fetometre geliştirilmişti. Hatırlıyor musunuz? Bir takım kriterler var hem de böyle çok sayıda kriterler. İşte okulundan mezun olmak, akrabası orada olmak, ışık evine gitmek, antin kuntin falan böyle şeyler. Onların üzerinden bir skala oluşturuluyordu ve burada sekme olmadığı söyleniyordu. Şimdi dün fetometre köfte lakaplı bir binbaşıyı yakaladı. Levent Dündar, FETÖ firarisi bu adam. FETÖ firarisi. Askeri lise sınavlarının hiçbirine katılmamış. Bakın burayı dikkat dinleyin. Hani bu yayını izleyen cemaatçiler var ya, siz de çok iyi dinleyin. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz ya, biz Allah rızası için destek verdik. Ben de size diyorum ki Allah rızası falan yok. Dünyanın en pis lojistik örgütüne yardım yataklık yapmışsınız, para sağlamışsınız bir de. Ve buna uyanmadan yapmışsınız, ısrarla anlatılmasına rağmen. Bak, askeri lise sınavları dahil hiçbir sınava girmiyor bu herif. Hiçbir sınava. Ama bütün sınavları geçiyor. Deniz Lisesi sınavına giriş kaydı yok herifin. Şimdi fetometre üzerinden inceleme yapıyorlar. Normalde bunun sınav sonuçlarının olması lazım, değil mi? Yok. Yok. Herif girmemiş sınava. Ama diyorlar ki bir dakika ya. Yani hem mülakatı hem sağlık hem fizik testi birinin olması lazım. Hiçbiri yok. Sonra arıyorlar, tarıyorlar falan filan. Sınav sonuç belgesi çalıntı çıkıyor. Nasıl çalıntı çıkıyor? Sınavı kaybeden adaylardan birinin numarası yazıyordu. Ulaşıyorlar ona. Adam diyor ki ya ben o sınava girdim ama boyum kısa diye elediler beni. Ne? Boyun kısa diye mi? Adama diyorlar ki sen elendin tamam git git. Ama numaran lazım bize. O numaranın üzerinden bu çakalı kaydettiriyorlar. Lakabı Köfte. Lakabı Köfte, ismi de Levent Dündar. Sonra bu arkadaş yürüyor yürüyor yürüyor. İki tane sicil amiri var bunun. Sürekli olumlu not, dosyası falan acayip güzel hale geliyor. İki sicil amiri de sınav komisyonu başkanı da cemaatçi. İkisi de FETÖ'den içeride şu anda. Tamam, ama arkadaş yürüyor. Bak, bir arkadaşı, hani diyorum ya, bunların hiçbiri bilinmeyen şeyler değil aslında. Gerçekten değil. Bilinip kulağın üstüne yatılıyor. Tabii eleman geliyor, binbaşılığa kadar yükseliyor. Arkadaşlarından biri en iyi Vatan Gazetesi değerlendirmiş. Arkadaşlarından bir tanesi devresi günlüğüne şöyle yazmış. Ya bu köfte tesadüfen girdi bizim okula. Ne? Tesadüfen. Haberiniz vardı yani. Yani. Diploma? Ya sorun değil ki diploma dediğin ne ya? Aşk olsun yani. Aramızda lafım olur. Bir köftenin yükselişi. Askeri lise sınavı dahil hiçbirine girmeden binbaşılığa kadar yükselişi. Ha bu arada kurmay. Onu unuttum. Bu ayrımı herkes bilmek zorunda değil. Kurmay olduğunuz zaman aslında hani şöyle düşünün ya, çok basit, çok kabaca söyleyeceğim. Paşa olabilirsiniz. Eğer kurmaylık sınavını kazanamazsanız belli bir şey, albaylığa kadar mı yükselebiliyorsunuz? Değil mi? Albaylığa kadar subaylıkta yükselebiliyorsunuz kurmay olmazsanız. Yani bu paşa olacak, general olacak işte Berta Bey'in söylediği. Ama işte yani bu arkadaşlarla ilgili söylüyorsun, bir şey anlatıyorsun, hemen diyor ki biri çıkıp, ya öyle değil, biz Allah rızası için destek verdik. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Hepinizin bir işi düştü, bir şeyi toparladınız. Kiminizin çocuğu işe girdi, kiminizin hayatı daha kolaylaştı, parasız, daha rahat para kazanmaya başladınız. İşleriniz açıldı, güzel evleriniz, güzel mahallelerde oturmaya başladınız. Ama şu yalanı söylemeyin artık. Biz Allah rızası için destek verdik. Geçeceksin onu kardeşim ben. Geçeceksin. Sen bunu hala Allah rızası diyebiliyorsan, şunları görmene rağmen, hala Allah rızası diyebiliyorsan, ya senin gerçekten mitomani problemin var. Ciddi söylüyorum. Yani yalan artık sende huy haline gelmiş. Hepinizin hayatı bir şekilde kolaylaştı bu destekle. Hepinizin. Ekrandan Fethullah Gülen yağlayanların hayatları kolaylaşmadı mı? Önlerinde iş imkanları açılmadı mı? Yalılar almadılar mı ya yalı daireleri? He? Bugün aşağılık FETÖ'cü, savcı, eskisi bilmem ne diye bağırdığınız Zekeriya Öz bir dönem sırtta taşınmadı mı ya? Önüne muhteşem imkanları açılmadı mı Adalet Bakanlığı'nın? Hadi onlar öyle. İkinci cumhuriyetçiler, o gevşekler, yetmez ama evetçi, ağzıma geleceklerin hakikaten hepsini tutmaya çalışıyorum ama o yetmez ama evetçi güruh, onların hayatları kolaylaşmadı mı? Bakın bakalım. Gazete köşeleri açılmadı mı o insanlara? Üniversitelerde akademik kadrolar dağıtılmadı mı? Hadi deyin ki biriniz, hayır bunların hiçbiri olmadı. Hepsi yaşandı bunların. Hiç kimse şunu söylemesin. Ya biz hiç farkında değildik ya. Ya bu çok büyük yalan. Çok büyük yalan. Gerçekten. Çünkü hepiniz farkındaydınız. Hepiniz biliyordunuz ama yaşamınız kolaylaştı. Çok. Çok. Yani bu insanlarla bir şekilde dirsek temasına giren insanlar hayatlarını çok basit hale getirdiler ya. Hepsi çok rahat yürüdüler. Ama işte geldiğimiz yer burası. Köfte. Siz de fena köfte değilsiniz bunu yapanlar. Akşam kansız çözüme İsrail sabotajı. Düşürülen Rus uçağı. Mitin kalbine FETÖ operasyonu. Köfte var mı lan burada? Yok, köfte yok. Köfte yok. Değil mi? O haber yok FETÖ'cü haber. Okul kitaplarını provoke ettiler. Başkan Erdoğan, ailelerin artık okul kitapları ile ilgili endişe duymadıklarını söyledi. İki tane mail okuyacağım bugün yayından sonra. Hatta bir de şu Nazım'ın şiirinden çok bahsettik, okuyalım. Bizde insan yaşamı neden bu kadar ucuz? Üzerine bundan 67 sene önce yazdıysa Nazım, mutlaka okumamız gerek. Kırtasiyeciye kitap, kalem, defter gelmiyordu ki. Şimdi sıraların üzerine kitapları koyacağız. Bunu da en kalitelisinden yapacağız. Kitapların basımını bazıları provoke etmek istedi. Milli Eğitim Bakanlığı araya girdi, kitaplar basıldı. Bakın. İçimizde, ya ben hiçbirimiz için öyle düşünmüyorum ama kendim için kusura bakmayın, söyletmem de bunu yani. Aptal değiliz biz ya. Gerçekten aptal değiliz. Bu kitapların basım ihaleleri kime verildi öncelikli olarak? İçinizde hatırlayan var mı? Hı? Şimdi matbaalar tabii kağıt eksikliğinden battı işte. Sosyal medyada da görüyorsunuz, hastanelerde rapor basmıyorlar artık. Getir kağıdını, ona basalım diyor adamlar. Kağıt pahalı. Kime verildi kardeşim? Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ihaleleri, kitaplar basılıp sıraların üzerine konacak denildiğinde ilk ihale kime verildi? Hı? Grubun adını hatırladık mı? Ya bak yazıyor. Safiye Asarlıoğlu. Koza Yayıncılık. Koza Yayıncılık kim? Kim? Ya değil mi? Değil mi? Akın İpek. Getirin onu buraya. Getirin FETÖ'cünün başı. Kim provoke etmiş oluyor o zaman kardeşim? Kim verdi? Kim verdi bu ihaleyi? Ben mi? Ben mi verdim? Hı? Bu yayını izleyenlerden herhangi biri mi dağıttı bu ihaleyi? Ne kadar kolay değil mi? Medya bunun için lazım işte. Cuma günü Bandırma'da kısmet olursa bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız işte. Yeni nesil medya dediğiniz bu. Çünkü eskiden kısa bir böyle hani medyadan benim de şahit olduğum bölümü daha rahat ama diğer bölümü de ben kaynaklara dayanarak anlatacağım orada insanlara. Çünkü bu yeni bir şey değil. Ama AKP'nin getirdiği ilk kez yaptığı bir farklılık var. Geçmişte iktidarlar medyayı satın alırdı. İlk kez AKP medyayı kurdu. Diğerlerini batırıp kendi medyasını kurdu. Bu daha önce denenmiş bir şey değil. Tansu Çiller bir dönem televizyon üzerinden, Kanal B üzerinden yapmaya çalıştı. Beceremedi çünkü çok zor bir iş. Bunun için iş dünyasını da ikna etmek zorundasınız. Dönüşümlü başkanlık sistemi getirildi. Kanal 24 işte bakın anlattım ya size. Başkan, hocam çok gitti bizim paraya yani acayip. Tamam sen bıraktık, sen oldun yeni sahibi. Bakın bunun için lazım işte. Çünkü bu haberleri istediğiniz kadar yaparsınız böyle olduğu zaman. Bir Allah'ın kulu da sormaz. Ya çok güzel de o ihaleyi kim verdi kardeşim provoke edecek ihaleyi diye. Bak mesela Onur tablosu diye bir haber. Ne euroya ne dolara baktı. Tek kuruş zam yapmadı 1,5 liraya. Çorba sattı o efsane lokantacı. İşin sırrını takvime anlattı. Lokantacı haberi. Şimdi Bahadır Lezzet diye bir yer. Dükkanın adını da koymuş. Bu da yasak normalde ticaret kanununa göre ama önemli değil. Yani bu arkadaşlara hiçbir şey yok. Ana avrat sövse de ceza almayacağı için rahat rahat koymuş. Bahadır Lezzet diye bir yer. Çorba çeşitleri 1,5 işte işkembe çorbası 3 lira. Başka ne varmış? Sebze yemekleri 3 lira. Tavuk elbasan 6 lira falan. İstanbul'da bir restoran. Malzemeyi yerinden uygun fiyata alıyoruz. Kaliteli ve leziz yemekler yapıyoruz. Dolar ve euro fırsatçılarına inat. Biz hiç zam yapmadık ama para da kazanıyoruz. Kimseye bir kuruş borcumuz yok. Bizi çok zora sokacak gelişmeler olmazsa tarifeyi değiştirmeyiz. Normal kar edelim, işlerimiz yürüsün ve sürekli olsun yeter. Sami Özkurt'a ait Adapazarı'ndaki Bahadır Lezzet Lokantası'nın 8 şubesinde 130 kişi çalışıyor. Günde 10 bin kişi yemek görmüş. Soru bu. Demin bak herkes aynı şeyi düşünüyor. Nusret'te hamburger 100 lira yazmış. Nusret'e kim gidiyor? Hani profil fotonuz Tayyip Erdoğan diye size özellikle soruyorum. Siz Nusret'ten yiyorsunuz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Zaten devleti yönetenler de öyle yapıyor. Çok iyi yani. İyi yerden devam ediyorsunuz. Vatandaşa diyorlar ki tasarruf yapar. Bak ayağını yorganına göre uzat. Yani tasarruf önemli. 500 milyonluk uçak var. İlgilendik biz ya. Şimdi bu haberin içinde ben şunu merak ediyorum. Ya Sakarya'da yaşayanlar vardır. Bir kere yaptığı çok iyi bir şey. Hakikaten şu paralarla bu insanların karnını doyuruyorsa şahane. Da ben çok merak ediyorum ya. Yani mesela burada anlatılan yemekler etli kuru fasulye diyor mesela. Etli kuru fasulye. Ya onun içine bu fiyata etli kuru fasulye 5 lira görünüyor. Ya tabak çok küçük. Elimle gösterdim çok özür dilerim. Ya tabak çok küçük. Ya da onun içindeki et değil. Mümkün değil. Olmaz kardeşim. Olmaz. Yani o et hayvanın uygun bir yerinin eti değildir. Yağdır, siniridir, bilmem nesidir. Kuru fasulye. Ya o fasulyeyi biz ithal ediyoruz. Güzel kardeşim çok iyi bir şey yapıyorsun. Gerçekten çok iyi bir şey yapıyorsun da o olmaz ya. Tabağı 5 liraya sen kazanamazsın onunla. Hani ben de esnaf çocuğuyum olmaz öyle o. Ya porsiyonu çok küçüktür olur. Bir şey demiyorum. Yani kaldı ki hakikaten iyi bir iş yapıyor ya. İnsan doyuruyor ya. Burada tartışacak bir şeyimiz yok. Ama bu böyle şişirildiği gibi olamaz. Emekliye %10,06 zam. Ne yapıyorsunuz emekliler? Piyasayı titretmeden önce size bir sorum daha var. Yattı mı farklarınız? Efendim? Yattı mı farklarınız? Maaşları aldınız. Fark yattı mı? Ama bak %10,06 zam alacakmışsın. Ne zaman? Ya işte onu bilmiyoruz. Onu bilmiyor. Onu bilsek çok iyi olacak ya. Bir onu bilmiyoruz. Ama ya zammımız belli, ortada yok. Emekliye %10,06 zam. Ne zaman? Onu da haber vereceğiz biz. Onu da şey yapacağız. Şampiyondan temiz Lamborghini, eşi Julia'nın üzerine kayıtlı olan otomobil için satış ilanı verdi. 385 bin euro hediyesi. Muhayyer pazarlık mümkün. Çok güzel ya. Bıçakladı, boğdu, tecavüz etti canavar. Acı tesadüf, miras bitti, işe devam. Zalim gurbet. Ya bu zalim gurbet haberi, burada verdiği haber çok ağır bir, acı bir haber aslında. Görmüşsünüzdür. Dün ana haber bültenlerine de yansıdı. Fransa'da Ali Ünlü isminde bir vatandaş çocuklarının gözü önünde. Bir kavgada öldürüldü ya. Park kavgası yüzünden. Öldürüldü dün. Dayak yiyerek. Zalim gurbet buradaki ismi. Tarihi Ezer diye bir haber var. Ya otur ağla haberi. Dikkatli dinleyin lütfen. Mersin Mamure Kalesi UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Roma dönemine ait kalıntılarda restorasyon yapılmasına karar verildi. Ancak pencereler PVC, mermerler ise ucuz plastikle yenilendi. Bence sıkıntı yok. Ya Roma döneminde PVC'yi bulmuş olsalar kullanmayacaklar mıydı? Tabii kullanacak. Tabii. 1500 yıllık kaleyi PVC ile restore etti diye bağırıyorsun. Ayıp ya. Yani Romalının elinde PVC, polivinil klorür olsa kullanmayacak mıydı? Kullanacaktı. Kaldı ki buna ağlıyorsun şimdi. Birinci sayfadan buna çakıyorsun. Tamam mı? Buna çakıyorsun. Ya İstanbul'un göbeğinde Galata'ya yaptıklarına bir baksana Allah aşkına. Valla Taksim'e döktüğün betona bir bak ya. Ya yani yalan o kadar hızlı dönüyor ki bu ülkede. Valla herkes işine yarayan yaradığı şekliyle anlatıyor bunu. Sürekli. Sürekli. Her gün Diler bugün Kıbrıs kozunu yazmış ya. Hakkı Yalçın yazmaya başlamış yalnız bugün. Hakkı Yalçın hakikaten ilginç. Yani sosyete haberleri yazardı. CHP yazmış. Gerçi olaya bakış açıları temelde aynı ama. Hani Amerikalı dostu vardı ya bu Ergün'ün arayan. Kissinger girdi lan devreye falan diyen. Kissinger mi? Lan adam çişini tutamıyor. Nereye devreye girdi falan diye dün sormuştuk. O. Amerikalı dostu anlatmaya devam ediyor bugünkü yazısında. Kıbrıs'a dört elle sarılın. Gelecek yüzyılda da güçlü olacaksınız. Ben Kıbrıs'ın değerini biliyorum ve Kaliforniya eyaletiyle takasına bile razıyım. Ne? Kıbrıs diyor çok değerli diyor. Evet, Amerikalı dostu diyor ki o kadar değerli ki diyor. Siz diyor mesela bana Kıbrıs'ı verseniz ben diyor size Kaliforniya'yı veririm. Babasının malını bağışlıyor. Kaliforniya bizim dedemden kalmış. Çok yemiş zamanında ama dayılar mayılar işte kalan bu. Ciddi söylüyorum bak bu kafa değil. Bunu yazıyor. Bu gazetenin baş yazarı yazıyor. Amerikalı dostu. Artık bu herifin dostlarını tanıyın diye söylüyorum ya. Kıbrıs'ı versen bana. Hocam yalnız bizde sadece kuzeyi var. Ya sen kuzeyini ver. Monopoli mantığı. Ben parça parça alırım onu sonra. Güneyine de kısmet olursa Alaska tarafından bir yer vermeyi düşünüyorum. Düşünsene şahane bir birliktelik bunun kafasına göre birleşebiliyor. Üst taraf Kaliforniya, alt taraf Alaska. Şahane. Şahane. Antalya saklı kent ya. Aşağı iniyorsun abicim. Deniz 39 derece. Yukarı bir çıkıyorsun 8 derece. Daha. Bu kafayla hepsi olabiliyor. Hepsi olabiliyor. Yapabiliyorsun. Çünkü burada yapılan şeyin adı haber maber değil. Uydur küçünden yaz birinci sayfaya. Ne olacak? Arkadaşım var beni aradı. Arkadaşın seninle kafa yapıyor. Bildiğin John Benjamin geçiyor seninle. Varsa eğer böyle bir arkadaş. Ben olduğuna da inanmıyorum. Çünkü genelde kafa çok dumanlı olduğu zaman hayali dostlar falan çıkar ortaya. Bu sanrılar yeni değil. Yani tıbbın konusu bunlar ama bunlar çok rastlanmamış şeyler değil. Arkadaş çıkar anlatır falan. Geçmişten arkadaşlar gelir. Kaybedilen akraba ve dostlarla temas mesela özellikle yani kuru kullanımında karşıya çıkan unsurlardır. Karşılaşılır yani. Bu yeni değil. Ama çıkan arkadaşın böyle kıçından uydurup ben sana Kaliforniya'yı vereyim, sen bana Kıbrıs'ın yarısını ver falan demesi bu hayra alamet değil. Çok değil yani iyi bir yerinden gitmiyor. Bu iş iyiye gitmiyor o kadarını söyleyeyim size. Ciddi söylüyorum. Fantezide bir yere kadar bundan sonrası arkadaşla yaşayacaklarını ben Duymak istediğimden çok emin değilim. Yani bizlerin de sonuçta Arzu Hanım kriterleriyle burada belli bir ölçüde biz şey kullanabiliyoruz. Yani erotizm de bile bir yere kadar gidebiliyoruz. Ben yaşanabilecekleri tahayyül edemiyorum. Ciddi söylüyorum. Hani sen bana Kaliforniya'yı ver, al ben sana Kıbrıs'ı vereyim. Ondan sonra o ne kadar güzelmiş ya senin kıyafet, lateks mi o falan filan gider bu. Ciddi söylüyorum. Bu gider. Biz bugün çok adını andık. Çok adını andık. Nazım'ın şu şiirini okuyalım. 23 sent. 23 sentlik askere dair şiirini. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buraya geleceğim tekrar hayatımızı konuşmak için. Siz de gelirseniz birlikte konuşmaya devam ederiz. Bugünkü katılımınız için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu yayın sürsün, ben ne yapabilirim diye soranlar için de hatırlatmamızı yapalım. Öyle kapatalım ki Nazım'ın sözü üzerine söz söylemeyelim. Bunun üzerine konuşmayalım ki hani o kalsın aklımızda. Çünkü yaşananı çok güzel anlatıyor. Birincisi patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. İki, YouTube kanalına abone olmanız önemli bir destek bu kanal için. Bir de YouTube kanalı paralı pullu bir şey değil, sadece bir mail adresi yazacaksınız. Yayınları atlayıp zıplamadan izleyeceksiniz. Üçüncüsü, bir mail adresi vereceğim ben size. ünsal@ünsalunlu.com. Oraya bir mail atarsanız katkı iletmenin başka yollarını da anlatırım ben size. Ama en büyük katkınız hiç değişmeyecek. Aynı şeye inanmadığımızı ama aynı ülkeyi sevdiğimizi bilerek burada olmak. Birbirimizle konuşmaktan korkmamak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Şimdi hikaye şu. Bizde hani bugün yayınlanan kararnameyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını yabancılar için almak ucuzlatıldı ya döviz bazında. Kore Savaşı sırasında bu şiirin yazılış tarihi 1953. Kore Savaşı için Nazım'ın ifadesiyle, o dönemde çok kullanılan ifadeyle Kuzey Atlantik Paktı'nda hangi askeri oraya yollayalım ki onlar ölsün telaşına giriliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ve biz o dönemde NATO üyeliği için yapamayacağımız şey olmadığı için 741 vatan evladını şehit veriyoruz orada. 741. Ama bundan daha acısı şu ki o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı olan John Dulles bir röportajında neden Türk askerlerinin öncü olarak gittiği sorulduğunda diyor ki Kuzey Atlantik Paktı içinde en ucuza gelen günlük harcaması en ucuza gelen asker Türk askeri 23 sent. Bunun üzerine Nazım kağıdını kalemini alıyor ve 23 sentlik askere dair şiirini yazıyor. Mr. Dallas, sizden saklamak olmaz. Hayat pahalı biraz bizim memlekette. Mesela 200 gram et alabilirsiniz. Koyun eti Ankara'da 23 sente. Yahut 2 kilo kuru soğan. Yahut 1 kilodan biraz fazla mercimek. 50 santim kefen bezi yahut. Yahut da bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan. Erkek. Ağzı burnu eli ayağı yerinde. Üniforması otomatiği üzerinde. Yani öldürmeye, öldürülmeye hazır. Belki tavşan gibi korkak, belki toprak gibi akıllı, belki gençlik gibi cesur, belki su gibi kurnaz. Her kaba uyumak meselesi. Belki ömründe ilk defa denizi görecek. Belki ava meraklı, belki sevdalıdır. Yahut da aynı hesapla Mr. Dallas, tanesi 23 sentten yani, satarlar size bu askerlerin 35'ini birden İstanbul'da bir tek odanın aylık kirasına. 85 onda altısına yahut bir çift iskarpin parasına. Yalnız bir mesele var Mr. Dallas. Herhalde bunu sizden gizlediler. Size tanesini 23 sente sattıkları asker mevcuttu üniformanızı giymeden önce de. Mevcuttu otomatiksiz filan. Mevcuttu sadece insan olarak. Mevcuttu tuhafınıza gidecek. Mevcuttu hem de çoktan mı çoktan. Daha sizin devletin adı bile konmadan. Mevcuttu işiyle gücüyle uğraşıyordu. Mesela Mr. Dallas, yeller eserken yerinde sizin New York'un kurşun kubbeler kurduğu gök kubbe gibi yüksek, haşmetli, derin, elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek, halı dokur gibi yonttu mermeri ve nehirlerin bir kıyısından öbür kıyısına ebem kuşağı gibi attı 40 gözlü köprüleri. Dahası var Mr. Dallas, sizin dilde anlamı pek de belli değilken henüz zulüm gibi, hürriyet gibi, kardeşlik gibi sözlerin dövüştü zulme karşı o ve istiklal ve hürriyet uğruna ve milletleri kardeş sofrasına davet ederek ve yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek için yürüdü peşince Bedrettin'in. O tornacı Hasan, köylü Mehmet, öğretmen Ali'dir. Kaya gibi yumruğunun son ustalığı 922 yılı 9 Eylül'lüdür. Dedim ya Mr. Dallas, herhalde bütün bunları sizden gizlediler. Ucuzdur, vardır illeti. Hani şaşmayın, yarın çok pahalıya mal olursa size bu 23 sentlik asker. Yani benim fakir, cesur, çalışkan milletim. Her millet gibi büyük Türk milleti. Yarın sabah saat 9'da görüşeceğiz. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Hoşçakalın.